Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Efendim merhabalar. Bizler Haber Masası'nda sizin için yine bir sürü haber toplayıp gelmişken, sizler de bizlere eşlik ederken bugün haftanın son çalışma günü. Son çalışma gününde biraz önce değerli Okan Aslan ve konuğuyla güzel bir program geçirmişken, şarkılar türkülerle eğlencenin, duyguların tavan yaptığı dakikalar yaşamışken, Haber Masası'nda ne yazık ki sizlere iyi haberler veremeyeceğimizi en başında söyleyelim. Ama doğru haberler vereceğimizden ve uzman fikri alacağımızdan da emin olabilirsiniz. Ben Aslı Kahveci.
Ben Serkan Başdımar.
Haber Masası başlıyor. İkinci kadeh şeker vakası mı yaşanıyor? Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra öğretmene yumruklu bir saldırı. Bunu hep birlikte lanetleyeceğiz. Zaten yaptığımız başka bir şey yok. Yaratıcı bir 23 Nisan gösterisi vardı. Bu gösteriye soruşturma açılmış. Az biraz ondan bahsettikten sonra katı kurallar ekonomide bizleri bekliyor. Her ne kadar kamu personeli üzerine olsa da vatandaş da biraz endişe etmiyor değil. Biraz da dünya gündemine bakacağız. ABD'de seçimler yaklaşıyor. Biden ve Trump arasındaki durum nedir? Ve sıcak havalarla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakalarında artış var. Bir de sonunda hepinize bir sorumuz olacak. Efendim, dilerseniz başlayalım. İkinci kadeh şeker vakası derken neden bahsediyoruz? Serkan, bir giriş yapar mısın?
Evet, ve kadeh şeker deyince tabii aklıma hemen bir gencin geleceği yine heba oldu gibisinden bir düşünce geliyor. Olumsuz fikirler geliyor. Eskişehir'de 2 yıl önce karısını ve çocuğunu bıçaklayan Afgan uyruklu kişiyi engellemek isterken onu yaralayan Tolga Daşkıran 5 yıllık cezası onanınca hapse girdi. Bu sırada şöyle, Eskişehir'in Odunpazar ilçesinde oluyor bu olay. Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat 2022'de Afganistan uyruklu Abdülkadir Ahmadi sokak ortasında eşi Şahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmedi'yi bıçaklıyor. Daha sonra bu Tolga Daşkıran vatandaşımız
sokakta görüyorlar, evet. Tolga Daşkıran'ı arkadaşı Hüseyin Şahin.
Olaya müdahale etmek istiyor iyi niyetle. Burada çünkü kadına karşı bir bıçakla saldırması ya, ve kızına şiddeti, karşı da bıçakla saldırıyor.
Şiddeti geçtik, bir cinayet teşebbüsü, evet, olduğunu görüyorlar, müdahale ediyorlar. Bir arbede çıkıyor. Arbede de kızını ve eşini öldürmeye teşebbüs eden ettiğini düşündüğümüz kişi, Afgan uyruklu Ahmadi yaralanıyor. Sonrasında tabii ki taraflar mahkemeye çıkıyor. Efendim mevzu şu. Mevzu neden yardım etti, neden yardım etmedi, yardım ederken neden yaraladı mevzusu değil. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor dava. Tolga Daşkıran'ın meşru savunma hükümleri çerçevesinde hareket ettiği belirtiliyor. Tüm suçlamalardan beraati isteniyor. Ancak mahkeme heyeti sanık Abdülkadir Ahmedi'ye eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimi uygularken 12,5 yıl hapis cezası veriyor. Onu engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp serbest bırakılan Tolga Daşkıran'a ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle birlikte 5 yıl hapis cezası veriliyor. Daşkıran'ın arkadaşı Hüseyin Şahin ise kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Bu basına yansıyan kısmı. Basına yansıyan kısmını biz size olduğu gibi verdik. Peki aslında böyle mi olmalı? Bir hukukçu bu konuda ne düşünür? Bunu size vermekle yükümlüyüz ve telefon attığımızda Avukat Doktor Onur İste var. Sayın İste, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Aslan'ım, yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
Çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
Valla haberleri görünce pek iyi olmak mümkün değil ama işin aslında öğrenmek istiyoruz aslında. Siz dosyayı incelediniz mi? En azından basına düşen kısımları zaten gördünüz. Ama dosya üzerinde bir fikriniz oluştu mu? Bu biraz bize tuhaf geldi çünkü.
Şöyle aslında bu dosyayı sizin dediğiniz gibi aslında incelemek lazım. Yani bir dosya dediğiniz şey bazen klasörlerce delilden ibaret oluyor. Bu tanık delili olabilir, işte video delili olabilir, kamera kaydı olabilir, sanığın ya da tanıkların ikrarı olabilir. Bunların her biri olabilir. Şimdi biz bunları görmüyoruz aslında. Ben de bunlara hakim değilim ama basına yansıyan kısıtlı kısmıyla biz ancak yorum yapabiliriz şu anda. Dolayısıyla her yorumumuza bir ihtiyat payı koymak gerekir. Neden? Öyle bir nokta vardır ki basına yansımayan dosyanın içinde, aa bunu bilseydik başka şey söylerdik diyebilirdik. O yüzden o ihtiyat payını koyarak bir yorum yapmak gerekir diye düşünüyorum.
Peki şimdi daha önce bir Kadir Şeker vakası yaşanmıştı. Bütün basında zaten bütün gazetelerde de ikinci Kadir Şeker vakası olarak geçiyor. Siz Kadir Şeker vakasında farklı bir şey var demiştiniz. Kadir Şeker'in yanında kesici delici bir alet olması, bunu taşıması ve karşı tarafta bir silah olmaması mıydı bu Kadir Şeker vakasında farklı dediğiniz şey? Burada kişide bıçak var. Aradaki farkı nasıl ayırt edeceğiz? Yani şöyle, burada aslında bu Afgan uyruklu kişi Ahmadi karısını ve çocuğunu bıçaklarken burada bir kasten öldürme olması gerekmiyor muydu ki mahkeme heyeti kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ihal indirme ekleyip 12,5 yıl veriyor. Onun yarısı kadar da onu engellemeye çalışana veriyor. Yani burada insanlarda şu oluşuyor, demek ki engellememek gerekiyor.
Ya aslında böyle düşünmemek lazım ama Türkiye'de meşru müdafaa uygulamasının her zaman çok iyi yapıldığını söyleyemem. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım isterseniz. Böyle hem haksız tahrik meselesini hem de meşru müdafaa meselesini anlatırken. Şimdi böyle klasik, işte hep bize söylerler, işte şöyle yaparsan meşru müdafaa, böyle yaparsan değil. Hiçbiri doğru değil. Her olayı biz ayrı ayrı değerlendiriyoruz meşru müdafaada. Meşru müdafaa ne? Kendinizi düşüneceksiniz. Size karşı veya yakınınıza karşı bir saldırı var, değil mi? Ve bu haksız bir saldırı olmalı. Mesela polisin sizi tutuklamaya çalışması haksız bir saldırı değil, hukuk uygun bir saldırı. Ne olacak? Haksız, hukuka aykırı bir saldırı olacak. Siz bu saldırıya karşı bir engelleme oluşturmak isteyeceksiniz. Bu nedenle zor kullanacaksınız. Bir de saldırı size dün yapılmış olmayacak. Bugün itibariyle ya da daha doğrusu an itibariyle, yani o an o saldırıyı engelleme niyetiniz olacak. Ve gidip de saldırının yengesine, dayısına, amcasına değil, saldırının kendisine bizatihi saldırıyı engellemek amacıyla bir karşı saldırıda bulunacaksınız. Ve nihayetinde sizin yaptığınız bu karşı saldırının orantılı olması gerekecek. Ama bu orantılı biz mesela yanlış algılıyoruz. Nedir? Mesela 5 yaşındaki bir çocuk, Allah korusun, elinde bıçakla bize doğru geldi. Biz de vay efendim, onun elinde bıçak var, biz de elimizde bıçakla saldıralım dersek bu meşru müdafaa olmaz. Neden? 5 yaşındaki çocuk zaten onu kullanamaz. Bu noktada özellikle bu uç örnekleri veriyorum. Her noktada, her olayda ayrı ayrı yorum yapmak zorundayız bu tekniklerle. Haksız tahrik hükmü uygulandığını görüyoruz burada Tolga Daşkıran'a bu olayda. Şimdi haksız tahrik başka bir şey, meşru müdafaa başka bir şey. Şimdi, meşru müdafaa varsa...
Meşru müdafada kişinin kendisine ya da birinci derece yakınına bir saldırı olmalı gerekiyor dediniz, değil mi?
Öyle bir şey değil. Kendisine veya bir başkasına o sırada def edilmek zorunda olan bir saldırıdan bahsediyorum.
Peki burada da Tolga Daşkıran'la arkadaşı Hüseyin Şahin kadına ve çocuğa yardım etmek isterken Hüseyin Şahin Ahmadi tarafından ayağına bıçaklanıyor.
Evet.
Arkadaşı da bunu engellemeye çalışıyor aslında bu sırada.
Böyle bir şey var. Bunu görüyoruz. Dosyayı yine burada bırakmak lazım. Aslında hani dosyadaki gerçeklik noktasındaki o parantezimi yine açıyorum. Hı hı. Olarak koyuyorum. Ama burada şuna bakacağız biz bu olayda. Şimdi meşru müdafaa o anda gerçekleşen bir haksız eylemi engelleme amacı taşıyor ya.
Evet.
Haksız tahrik indirimi bunu taşımıyor. Haksız tahrik şu demek. Eylem bitmiş. Eylemden sonra daha önceki eylem ve keder nedeniyle kızgınlıkla hareket ediyorsunuz. Hı. Sizi biraz önce bıçakladılar. Ondan sonra hastaneye gittiniz, çok öfkelendiniz, geldiniz bıçaklarına bıçak vurdunuz mesela. Hı hı. Allah korusun. Böyle bir noktada haksız tahrik şeyi var. Şimdi biz burada bu olayda şunu görüyoruz. Şimdi iddia o ki o sırada gerçekleşmesi devam eden, yani devam eden bir olaya ilişkin Tolga Daşkıran'ın işte müdahale ettiği, hı hı, öldürmeye teşebbüs suçunu o anda işleyen neydi bu adam? Abdülkadir Ahmedi'ye karşı bir eylemde bulunduğu söyleniyor. Hı hı. Bu gerçeklik varsayılırsa bu basbayağı bir meşru müdafaadır. Ama dosyanın içinde şunu anlıyoruz biz. En azından dosyada hakimlerin değerlendirmesinden şunu anlıyoruz. Muhtemeldir ki o sıradaki saldırının bitmiş, yani saldırı bitmiş, bittikten sonra sanık Tolga bu olaya müdahale etmiş gibi anlıyoruz verilen karardan. Eğer böyleyse kararın eleştirecek yanı yoktur. Ama yok, eğer o sırada saldırı devam ediyorduysa ve mahkeme yine de böyle bir meşru müdafaa değil de sanki saldırı bitmişçesine haksız tahrik kararı verdiyse bu yanlıştır. Ama şimdi burada önümüzde bir engel daha var. Nedir o engel? 5 sene bir netice ceza alınmış burada. Hı hı. Şimdi ceza muhakemesi kanununa göre 5 yıl ve altındaki istinaf mahkemesi kararları temiz edilemiyor. Dosya kesinleşti. Zaten ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar kesinleşmeden icra edilemez. Hı hı. Bugün bu kişinin cezaevine gönderilmiş olmasının sebebi de dosyanın kesinleşmiş olması.
Evet.
Peki ne yapılabilir şimdi? Hani ben tarafların vekillerini de dinledim. İşte adalete güveniyoruz diyorlar ama adalet bitti artık. Şu anda infaz aşamasına geçildi. Burada belki çok istisnai bir hüküm var. Olağanüstü bir kanun yolu var. Ceza muhakemesi kanunu 308 A maddesi var. Eğer burada ne, kim vermiş bu son cezayı? Ankara 2. İstinaf Mahkemesi vermiş. Hı hı. Ankara 2. Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu kararına karşı Ankara Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı itiraz edebilir. Nereye? Yine 2. ceza dairesine itiraz edecek. O ceza dairesi kararını hala düzeltebilir. Yok, düzeltmezse de ceza daireleri başkanlar kuruluna bu dosyayı yollar. Onlar da nihai karar verir. Kaç günlük süre? Kesinleşmeden itibaren 30 gündür normalde Cumhuriyet Başsavcısı'nın, evet, yetkiyi kullanma şeyi. Ama sanık lehine olduğu zaman süresiz de. Peki sanık buna ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Sanığın avukatı bu itirazda bulunamaz. Bu itirazda bulunma yetkisi İstinaf Mahkemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcısı'na ait. Burada tamamen hukuki nitelendirme sorunu var. Yani bir meşru müdafaadan mı bahsediyoruz? Yani mevcut gerçekleşmesi devam eden bir saldırıyı önleme sahikliğiyle hareket eden bir sanıktan mı bahsediyoruz? Yoksa bitmiş bir saldırıdan sonra ortaya çıkmış ve o kızgınlıkla karşı tarafa müdahale eden başka bir sanıktan mı bahsediyoruz? Konu bu aslında burada.
Evet, bunu anlamamız gerekiyor. Bunun için de dosyayı görmemiz gerekiyor diyorsunuz. Aynen. Birinci şekilde ise karar hatalıdır ama ikinci şekilde ise karar kesinlikle doğrudur diyorsunuz.
Kesinlikle diyemeyiz ama doğru görünüyor mu? Burada bir yanlış daha var. Yani, hı, bir yanlış olma ihtimali olan daha var. Şimdi şurada biz hep Tolga Daşkıran üzerinden düşündük olayı. Basına da böyle yansıdı ama bir sanık daha var orada. Hüseyin Şahin.
Evet.
Şimdi burada neyi görüyoruz? Hüseyin'le Tolga iddia edilene göre Ahmedi'ye karşı bir şeyde bulunuyorlar. Bir saldırıda bulunuyorlar. Ama meşru müdafaa niteliğinde ama haksız tahrik hükümlerinin uygulanacağı nitelikte. Hiç fark etmez. Hı. Bu noktada birine Tolga'ya adam öldürmeye teşebbüsten ceza veriyorsunuz. Teşebbüs indirimi yaptıktan sonra bir de haksız tahrik indirimi yapıyorsunuz. Hı hı. Ama suçun niteliğini öldürmeye teşebbüs. Hı hı. Arkadaşına veriyorsunuz. Müştereken bir saldırı var burada. Arkadaşı Hüseyin'e de kasten yaralamaktan ceza veriyorsunuz. Burada iki kişinin olaya müşterek hakimiyeti mevzubahis olan şey. Yani biri diğerinden başka zamanlarda başka bir fiil gerçekleştirmiyor. Hatta daha ağır fiili gerçekleştiren, nedir daha ağır fiil burada? Öldürmeye teşebbüs fiili. Öldürmeye teşebbüs fiilini gerçekleştiren belki yanındaki o takım arkadaşı. Yani Tolga olmasaydı belki bunu da yapamayacaktı. Burada bir müşterek faillik var. Yani burada aslında aynı anda benzer fiilleri gerçekleştiren, birbirine yardım eden takım arkadaşlarının birine öldürmeye teşebbüsten, birine kasten yaralamadan hüküm verilmiş olması ciddi şekilde eleştiriye matuf olabilir. Hı hı.
Burada da ikinci bir yanlışı yakaladınız.
Evet. Olabilir. Yani bu ciddi anlamda şey. Çünkü olaya birlikte müdahale edildiği bütün basın şeylerinde yazıyor. Ama dediğim gibi buradaki bütün şerhlerim dosyayı görmeden yorum yapmamak her zaman lazım. Biz genel akademik bilgi çerçevesinde yorum yapıyoruz şu an.
Genel akademik bilgi çerçevesinde de bizi yeterince aydınlattınız. Ben neredeyse bütün sorularıma cevap aldım. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim, avukat doktor Onur İste bizlerle birlikteydi. İkinci Kadir Şeker vakası olarak adlandırılan yeni bir olay. Yeni değil aslında, Eskişehir'de 2 yıl önce meydana gelmiş bir olay ama cezası yeni. 10 andı çocuklar Çocuk dediğime de bakmayın, yaşları genç, o nedenle çocuk diyorum. Kişiler, şahıslar teslim de oldular. Hapis cezaları 10 andı. Tolga Daşkıran 5 yıl, Hüseyin Şahin de 3 yıl hapis cezası, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı ve teslim oldular. Artık bu saatten sonra yapılacak şey savcılığın istinaf mahkemesine, bölge adliye mahkemesine yeniden itirazı olabilir. Bunun dışında yapılacak bir şey yok diyor. Serkan, sana soracağım şey de şu. Böyle bir durumda, yani her ne kadar durumlar biraz farklı olsa da, her ne kadar teknik ayrıntılar farklı olsa da, sen bu şekilde kendi yakınına karşı ya da bir başkasına karşı şiddet uygulayan ya da öldürmeye teşebbüs eden birine karşı müdahale ederken aklına ne gelir?
Şimdi şöyle, az önce de avukat bey açıkladı güzel bir şekilde. Yanımda bir kadına bir saldırı olsa bir erkek tarafından, ben önce düşünürüm ki bu saldırı bitmeden o zaman benim bu olaya müdahale etmem gerekiyor ki. Olay bittikten sonra müdahale etmemde bir fayda yok.
Varan bir, güzel.
Yani bu geliyor aklıma. O an ne yapılacaksa yaparım gerçekten. Onun hakkını vermek için her şeyi yaparım. Yani bıçak kullanmadan yumruklarımı konuştururum. Yani ne varsa yaparım. Yeter ki kadına şiddeti durdurayım o sırada.
Peki silahlıysa?
O sırada. Silahlıysa o zaman yani canıma kastedecek büyük ihtimal saldırı anında. Ben de orada savunma yaptığımda nefsi müdafaa hakkımı kullanmış olacağım. Yoksa o beni vuracak, ben öleceğim. Ben ölmeyeyim. Yani orada olayı bitireyim. Bu gelir aklıma, yani nefsi müdafaa yapmak. Ama şu zamanda, şu olaylardan sonra...
Peki sonrasında ceza alsan ne hissedersin?
Tabii ki de yani belki o olayı görmeden devam etsem hayatım çok güzel bir şekilde devam edecek, ama hiçbir vatandaş buna...
Vicdanı rahat edecek mi?
Vicdan rahat etmez. Bir de bu olaylardan sonra bu işin temyiz mahkemesi, avukatlar başın sürekli bir olayla meşgul oluyor. Yani o yüzden düşünmekte fayda var, ama insanlar artık iyilik yapmaya da korkar oldu.
Şimdi bu bana ne hatırlattı biliyor musun? Biraz önce bir başka haber daha var. İki kişi kavga ediyorlar, alacak verecek kavgası ve polis çağrılıyor. Bu esnada kişilerden bir tanesi silah çıkarıyor.
Evet.
Diğeri de vurulmayı engellemeye çalışıyor. Yani kendisine silah çeken adamı silahını tutmuş, bir arbede yaşanıyor orada. Ve iki polis memuru bakıyor. Çevreden de şey var, isyan var. Ya engellesinize, adamı vuracak. Ama polisler dokunmuyor. Yani bu bunu getiriyor aslında.
Kesinlikle öyle. Aslında
polisler yani... bile çekiniyorsa bu durumda, gerçekten bu cezalara, yani Adalet Bakanlığı'nın mı artık bu konuda bir kanun değişikliğine gitmesi, bunu talep etmesi gerekiyor bilemiyorum. Ya da hakimlerin kanaatlerinde bir değişiklik oluşturabilmek için bir toplantı, bir seminer, herhangi bir şey mi yapılması gerekiyor, onu da bilmiyorum. Ama bu vatandaşları, bırakın polis memurlarında dahi, bu müdahaleleri engellemeye başladı. Bu cezaların hem yüksekliği hem de yani herhangi bir... Adama iyi hal indirimi veriyorsun.
Onu anlamadım. Çok karısına, ters çelişkiler var.
Karısına, çocuğunu bıçaklayan adama iyi hal indirimi veriyorsun. Evet. Onu engellemeye çalışan adama da onun yarısı kadar ceza veriyorsun.
Peki bu iyi hal indirimi nereden gelmiş olabilir? Yani bunun nesi iyi hal indirimi?
İyi hal indirime mahkemedeki hal ve hareketlerine bakılıyor. Tutukluluk süresince cezaevindeki
haline bakılıyor.
Yani, bakılıyor. O pişmanlık ayrı.
Pişmanlık yasasından faydalanma gibisinden.
Takım elbisesiyle gelmesi bile iyi hal indirimi için bir gerekçe. Burada hakimin kanaati önemli aslında.
Tabii.
Bu biraz sıradan vatandaş olarak bizleri kızdırsa da kanuna, adalete karşı boynumuz kıldan ince. Ancak biraz daha belki insaflı, biraz daha insani mi olması gerekiyor acaba?
Kesinlikle, yani suçlunun her zaman katı kurallar çerçevesinde cezalandırılması, ama buna yardım etmek isteyen iyi niyetli insanların da kesinlikle...
Engel olmak isteyen.
Engel olmak isteyen insanların kesinlikle, yani bu durumlarda
ya
avukat...
Diğer türlü de anlıyorum, çünkü diğer türlü de kendi adaletini sağlamak isteyen insanlar çıkacaktır ortaya. Hı hı. Madem öyle, ben kendi adaletimi sağlayacağım diye. Bu da mafyalaşmayı, mafya değil de çeteleşmeyi getiriyor.
Tabii ki de.
Eskiden
Adem
sokak maçası, arasında
o zaman bireysel silahlanma da artar, bireysel bıçaklanma. Yani insanlar hep kendi bıçağını kendisi taşır. Yani kimse asayişe, güvenliğe hiç gerek kalmadan, nasıl olsa bu olaylardan sonra artık kendi işimi kendim çözerim gibisinden yola çıkar. Bu sayede de, bu süreçte de yani suç oranları artmış olacak. Başka bir açıklaması olamaz.
Evet, biz sevgili dinleyenler haberi olduğu gibi verdik. Uzman görüşünü değerli avukat doktor Onur İste'den aldık. Sonra da insani tarafında kendi aramızda konuştuk. Evet, bu tür olaylar engellenmeli. Evet, iki tarafta da bir denge unsuru olmalı. Ama sanki gene de vicdanı rahatsız eden bir şeyler var. Bana öyle geliyor. Ben eminim size de öyle geliyordur. O zaman konuyu değiştirelim. Daha vicdanı rahatsız edecek bir habere geçelim.
Haber masası devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bir olay yaşandı okulda. Şöyle oluyor. Öğrencisi zorbalık yapıyor öğretmenine, hı hı, ve öğretmeni güzel bir şekilde onu uyarıyor.
Öğretmenine değil de bir arkadaşına, hı hı, zorbalık yapıyor.
Evet.
Doğal olarak da öğretmen, hı hı, uyarıyor. Okulda olması gereken,
evet,
şey.
Uyarması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Sonrasında öğrenci arkadaşı gidip babasına şikayet ediyor.
Gitmiyor. Okuldan telefonla arıyor.
Okuldan direkt telefonla. Evet.
Telefon da yasak, evet, oysa.
Telefon da yasak. Bir de o var. Ayrıntılar peş peşe geliyor. Sonrasında ise zaten o görüntülerde de izlediğimiz gibi baba bir anda koridorda öğretmene,
kadın öğretmene,
evet, kadın öğretmene, o da ayrı bir konu,
tokat, yumruk atıyor.
Yumruk, tokat mı yumruk. Bayağı bir sert vuruyor yani. O yumruğun şiddetiyle de kadın öğretmen yere yığılıyor.
Evet, rahatsız edici olay, daha da rahatsız edici olay buydu. Efendim, öğrencisini uyaran öğretmene veliden yumruklu saldırı. Saldırgan adalete teslim edildi. Önce Bakan Tekin'in açıklamaları geldi. Bakan Tekin takipçisi olacağız dedi. Ardından bu yakalanma haberinden sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez dedi. Bu İşin yani velilerin okula rahatça girebilmesi, velilerin öğretmeni rahatça şikayet edebilmesi, velilerin öğretmene yaptığı sözlü tacizlerin karşılıksız kalmasının sonucunun buraya geleceği çarşambadan belliydi.
Kaçınılmaz bir sondu.
Perşembeye gelinceye kadar bundan sonrası da kaldı ki daha öncesinde bıçaklı saldırılarda dahi münferit olaylar denildiğine şahit olduk bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından. İş bu noktalara kadar geldi değerli Milli Eğitim Bakanım, değerli İçişleri Bakanım ve değerli Adalet Bakanım. Okulun içine kadar gelip hani dışarı çıkmasını bile beklemeyip okulun içine kadar gelip okulun içinde elini kolunu sallaya sallaya öğretmeni yumruklayabilen velilerimiz oldu. Nur topu gibi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi?
Demeyelim.
Demeyelim.
Evet,
ne diyelim?
Öyle. Yani üzülüyorum öğretmenler, yani geleceğin inşasını yapan öğretmenler. Belki o zorbalık yaptığı çocuğu uyardığı halde uyarmasıyla onun geleceğini bile değiştirmiş bile
zorbalık
olabilir.
Tabii ki.
Uyarmak
o çocuğa,
güzel.
O kesinlikle çocuğa öyle. Zaten onu söylemesi gerekiyor.
Evet.
Aynı zamanda da diğer çocuğa da haksızlık edilmemesi gerekiyor. Uyarmasa, hı-hı, da bu sefer diğer çocuğun hakkı gasp edilmiş olacaktı.
Evet, bütün problemler peş peşe.
Ama birileri kendi sınırını bilmiyor diye öğretmenlerimiz artık nasıl biraz önce başkasının hayatını kurtarmak için kendisini tehlikeye atan kişilerin hapis cezası alması vicdanımızı yaraladıysa, burada da öğretmenler bu tür davranışlarla karşı karşıya kaldığı zaman, tehditlerle, hakaretlerle, darplarla karşı karşıya kaldığı zaman mesleklerini ne kadar verimli yapabilirler? Onlar mesleklerini verimli yapmadığı zaman ülkemizin geleceğine ne kadar umutla bakabiliriz? Allah aşkına bunları da biraz düşünelim. Sonra da konuyu yine eğitimle ilgili bir başka konuya getirelim.
Haber masası devam ediyor.
Şimdi Serkan, güzel bir video vardı. Yani bana güzel gelmişti açıkçası. Çok yaratıcı buldum, komik de buldum. Güzel fırfırlı pembe bir çocuk elbisesi giymiş bir kız çocuğu. Dilan Polat'ın Enerji şarkısını söylüyor 23 Nisan'da. Şarkı bitiminde de polis yeleği giymiş iki tane çocuk gelip onu tutuklayıp götürüyor.
Aa.
Ne düşünüyorsun böyle bir görüntü hakkında?
Yani bir şey, şarkıya mı şaşırsam, 23 Nisan'da Dilan Polat Enerji gerçekten güzel bir şarkı seçimi olmuş. Bu da sosyal medyanın işte çocuklar üzerindeki, aha, olumsuz etkisi.
Çocuklar
en
üzerinde
beter
değil
etkisi.
Bunları öğretmenler düzenliyor.
Öğretmenler nasıl izin vermiş, orası da ayrı bir konu. Az önce öğretmenlerden,
evet,
konuya girdik ama gerçekten o öğretmenliğini tamamlayamamış galiba. Gerçekten çok garip bir olay.
Bana ya, yaratıcı geldi, bilmiyorum.
Sana yaratıcı mı geldi gerçekten?
Tabii ki. Yani bu direkt
yaratıcı olmasının kısmı nedir?
Yaratıcı olması kısmı çocuklar zaten sosyal medyayla haşır neşirler. Yani bunu,
evet,
kabul etmemiz gerekiyor.
Evet,
ve
öyle.
Bu çocuklar bütün bu yaşananları, olayları görüyorlar zaten. Diğer taraftan da bu yaşananları kendi çocuk dünyalarında bir mizansenle canlandırmışlar. Bu da hani bilinçaltına işlemekse olay şudur. Eğer bu tür olaylara girişirseniz, ne kadar ünlü de olsanız, ne kadar böyle şarkılarla güzel bir hayat da geçiriyor olsanız, sonunuz tutuklanmaktır. Bilinçaltına evet. da bu yansır. Bana öyle geldi. Bilmiyorum hani yapar mıyım? Yapmam böyle bir şeyi. Hı hı. Ama yapıldığı zaman da bir tebessüm ettirdi açıkçası.
Ben belki geçen yanlıştır ama. Enerji şarkısını dinlerken bu arada yakalamıştım. Şeyde. Bunu saklamayayım. Bir hoşuna gitti yani, sürekli böyle tekrar başa al başa al. Aslı dedim yeter.
Efendim, biz bir hatırlatalım olayı. Milli Eğitim Bakanlığı Karaman'da bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen kara para suçlamasıyla tutuklu Dilan Polat'ın taklit edildiği gösteriye ilişkin idari soruşturma başlattı. Bakalım soruşturma sonucu ne olacak? Ben sadece fikirlerinizi merak ediyorum bu konuda. Hani soruşturma başlatılması müfettişlerin bileceği iştir artık o saatten sonrası. Okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Sonuçta ceza alacak da olsalar ya da almayacak da olsalar, böyle bir şey artık sosyal medyaya düştükten sonra ceza almadan kurtulmak biraz zor
mümkün
oluyor
değil.
Ama
yani sosyal medyada artık toplumun da etkisiyle bir, yani birlikten kuvvet doğar ya, hemen böyle bir tepki gösteriyor. Sosyal medya adaleti gerçekten güzel bir şey. Hı-hı. Hani bir şey olduğunda, bir olay olduğunda, garipsediğimize ya da zorumuza giden bir şey olduğunda hemen böyle birleşip ortak bir karar alıp zaten onu TT yapıp dünyaya bile duyurabiliyoruz. Ama dediğim gibi benim
ama
de
herkes için değil.
Herkes için değil. Evet, orası
kimin
öyle
gücü
ama
kime yeter.
Olunca da güzel oluyor yani. Onun tadından yenmiyor. Hak yerini bulunca.
Evet.
Güzel oluyor.
Ama burada hak yerini bulmuş mu olacak?
Tabii çocuklar var işin içerisinde ama dediğim gibi öğretmenler orada keşke böyle bir şeye izin vermeselerdi. Ben olsam izin vermezdim ve bunu garipserdim, o şarkı mesela. Sonuçta o şarkıyı yapan kişi şu an içeride, farklı kara para dolandırıcılık olayları var.
Yani işte şarkıdan sonra da tutuklanıyor.
Şarkıdan sonra tutuklanması
çok
işte
tatlılardı. Yani onu
çocukların
yapan
başına
beni gülümsetmesinin sebebi de o zaten. Çocuklar o kadar tatlı yapıyorlar ki o olayı. Peki efendim, biz haberini vermiş olalım.
Evet, şimdi ekonomiyle alakalı bir haberimiz var. Mehmet Şimşek düğmeye bastı, katı kurallar yolda, ama neyle alakalı? Kamuoyunda israfa yönelik düzenlemeler içeren bir açıklaması var. Şu ana kadar tabii ekonomide gidişat iyi yönde değil ama yani bu benim düşüncem. Fakat Mehmet Şimşek yaptığı açıklamayla ekonominin iyiye gittiğini, Haziran'dan sonra, yaz aylarından sonra güzel bir seyir haliyle devam edeceğini belirtti ve görevi geldiği günden bu yana tasarruf vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir talimat geldi. Kamudaki araçların satışı için herkesin beklediği bir olay aslında bu. Kamudaki araçların satışı için harekete geçen Bakan Şimşek ilk etapta 500, ikinci etapta 1000 aracı satışa çıkaracak. Hani bu bazen konuşuyoruz ya, bazı kurumlar böyle son model lüks arabalarla böyle makam aracı olarak kullanıyorlar. Ya da sayısı çok fazla oluyor bir kurum için, bir şahıs için. Artık onlara bir kısıtlama geleceğini söylüyor. Katı kurallar yolda diyor. İlk etapta 500, ikinci etapta da kamuoyuna ait 1000 aracın satışa sunulacağını belirtiyor. En azından israfa yönelik olarak Mehmet Şimşek Aslı. Ne diyorsun? Öyle bir baktın ki bana.
Sen bunları anlatırken benim gözümün önünden eşine, kayınpederine, bilmem kimlere araç tahsis eden bürokratlar geldi. Sonra Mercedes mi olsun, marka vermeyecektim. Birinci derece bir marka mı olsun, ikinci derece bir marka mı olsun? Ay ben niye ikinci derece markaya binmek zorundayım ki? Birinci dereceye de binmeyeyim mi deyip çıkıp basın açıklaması yapan bazı üst düzey bürokratlar geldi. Bakalım onlar ne diyecekler ya da onların araçlarına dokunulacak mı? Ben o kısmındayım. Malum yerleşmiş olan düşünce itibardan tasarruf olmaz. Acaba itibardan tasarruf edilecek mi? Asıl tasarruf orada gibi çünkü.
Umarım edilir ki artık ülke bir düzen haline girer ve ilerlemeye, geleceğe yönelik böyle ışıklı bir şekilde devam ederiz.
O
ama bu israfla beraber
bir
biraz zor. Şöyle bir de satışlarda ne edilecek rakam? Saat başı mı?
Evet, saat tamam, başına geldik. Pardon. Işıklı bir şekilde saat başına gidelim.
Işıklı
hadi
bir şekilde.
Haber masası kısa bir aranın ardından devam edecek. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber masası devam ediyor.
Ekonomide kalmıştık. Bakan Şimşek'in yeni açıklamalarında kamuda tasarruf yapılacağına yönelik sinyalleri aldık. Hatta ayrıntıları da verdi. İlk etapta kamuya ait kullanım fazlası araçların satılacağı, hatta zorunlu olmayan servislerin de kaldırılacağına yönelik Bakan Şimşek açıklama yaptı. Peki satışlardan elde edilecek gelir nereye gidecek?
Nereye gidecek? Hazineye gidecek. Güzel bir durum, evet, süper. Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak. Acil ihtiyaç durumunda kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek. Hı hı. Güvenlik ve sağlık alanında kullanılan araçlar hariç kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek. Bu çakarlı araçlar var ya, hep sürekli yanımızdan geçen böyle. Artık nereden geliyorlar bilmiyorum, böyle rahat rahat şekilde ilerleyebilen. Onların sayısında bir azalma olacağını söylüyor.
Onların sayısında azalma olmayacak. Çakarlı araç kullanımı başka bir mevzu çünkü.
Ama
çakarlı
onlar da kurumlara ait oluyor genelde. Kurumlara ait olanlar da çakar kullanıyor. Yok. Ve plakası da kurumlara ait oluyor.
Kurumlara ait olan araçlar zaten çakar kullanıyor. Orası ayrı. Hı-hı. Ama kurumlara ait olmayan bazı araçlarda da çakar kullanma hakkı var.
Evet, tabii onları kullananlar da var.
Eski milletvekilleri.
Ama boş yeri kullananlar da var.
Eski milletvekilleri, eski bakanlar, eski kamu görevlileri, yüksek görevde bulunmuş olanlar gibi bazıları. Bir de tabii bazı iş adamlarının araya birilerini sokarak aldığı çakarlar vardı. Sağ olsun Ali Yerlikaya çoğunluğunu iptal ettirdi. Ali Yerlikaya'nın müthiş icatlarından biri de oydu. Bundan sonrasında bakalım Mehmet Şimşek kamu personelinin kullandığı bu zorunlu olmayan servis araçlarını da dahi iptal ederek bu yeni uygulamaların sonuçlarını ve hazineye ne kadar gelir getireceğini görelim. Hani bunlar biraz şey gibi, tasarruf tamam, tasarruf etmek ayrı ama bir de fazlalıkları satarak onları da nakite dönüştürmek.
Evet.
Evdeki altınları satmak gibi gelmiyor mu sana da?
Bana öyle geldi.
Bana da öyle geldi.
Biraz bekle, değerlensin şöyle iyice, ondan sonra.
Düşüyor bu arada.
Aslında geç alınmış bir karar bile yani bana göre.
Peki son olarak şu konuda bir uyarımızı yapacağız. Yeni konuya geçeceğiz. Kenelerle ilgili bu uyarıyı da yapıp programı bitirelim.
Havaların ısınmasıyla beraber özellikle şu aylarda Kırım, Kongo, kanamalı ateşi, kene sayısında bir artış var. Ben zaten çimene oldum olası böyle çok korktum bir şey kene, evet, bu arada korkucu. Gerçekten.
Çimene ya böyle kafasını vücuduna sokuyor, nasıl korkutucu hani olmasın?
Tabii ki de, evet, o da var, bir de hani sonu ölüme kadar götürebilen bir kene ısınması
şimdi,
o da olabiliyor.
Her kene Kırım, Kongo, kanamalı ateşi virüsü taşımıyor.
Evet.
Ama taşıyanlar da mevcut olmaya başladı.
Yanlış bir şekilde o noktadan alındığında sonucu diyoruz ya, en evet, çok korktuğumuz noktalardan bir tanesi.
Hiç kene ısırdı mı seni?
Yok, Allah korusun, şu ana kadar ısırmadı, ısırmasın da.
Beni iki kere öyle ısırdı. İki kere, birinde piknikte, diğerinde de memlekete gittiğim zaman. Birinde kazara kendim çıkardım, ötekinde bilerek kendim çıkardım ama ikisinde kendim çıkardım. Kendim çıkarttım çünkü ilk yardım ayrıca anatomi bilgilerine sahip olduğum için nasıl yapmam gerektiğini bildiğim için. Ama siz öyle yapmayın. Değerli dinleyenler, eğer ki bunu çıkarmanın tekniğini %100 bilmiyorsanız ve daha önce çıkarmadıysanız lütfen gidin, hiç tehlikeye atmayın kendinizi. Doktor çıkarsın, çok rahat bir şekilde çıkarıyor, acısı yok, ağrısı yok, temiz temiz çıkartıyor. Siz de böylece 3 gün içinde ölmemiş oluyorsunuz. Kendinize bunu yapmayın, yakınlarınıza
evet,
bunu
öyle Yozgat'ta
yapmayın.
Yozgat'ta da bayağı bir sayısında yükselme var. 255 kişi vücuduna yapışan kene nedeniyle son bir haftada bu sağlık kuruluşlarına başladı.
Evet, sayı arttı, bu nedenle biz de sizi uyarıyoruz. Tarım alanları, yeşil alanlar ve hayvancılığın yapıldığı yerlerle pikniğe giden vatandaşlara uyarılarda bulunuyor uzmanlar. Efendim Gümüşhane, Yozgat ve Sivas'ta da bu vakalarda artış var. Aman dikkat. Biz süremizin sonuna gelmişiz.
Evet, maalesef.
O zaman ayrılma zamanı geldi. Pazartesi yeniden görüşeceğiz. O zamana kadar
hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.